Sevgili dostlar, herkese merhaba. Ben Erdi Özağ ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şu anda elimde Meizu'nun Note 8 akıllı telefon modeli var. Bu telefonun en büyük özelliğim bir mağazalarında 1150 TL fiyatla piyasaya çıkmış olması. Açıkçası şu anki akıllı telefon piyasasına bakıldığı zaman içinde bulunduğumuz günlerde fiyat performans konusunda belki de en iyi akıllı telefonlardan birisi, hatta zirveyi zorlayan modellerden birisi olabilir. Şimdi isterseniz BİM'den alıp geldim bu telefonun kutusunu açalım ve telefonla birlikte neler geliyor buna bakalım. Daha sonrasında telefon bizlere neler sunuyor. Bunları tek tek yakından göreceğiz ve hep birlikte telefon yeteneklerini anlamaya çalışacağız. Şimdi kutuyu açıyorum. Telefonun kendisi burada. Birazdan telefonun kendisine geçeceğim ama öncesinde kutu içerisinde neler var? Gelin bunlara daha yakından bakalım. Zarfın içerisinde bir takım hızlı başlangıç ve kullanım kılavuzu gibi dokümentasyonlar var. Aynı zamanda garanti belgesi burada, e-mail numaraları da burada ama zarfın içerisinden bir koruyucu kılıf çıkmadı. Çinli telefonlardan alışık olduğumuz detaylardan birisidir koruyucu kılıf. Dolayısıyla Meizu Note 8 aldıktan sonra çevresel faktörlere karşı telefonu biraz daha korumak isterseniz kılıf bulmak zorunda kalabilirsiniz. Kılıf bulmak da kolay olmayabilir. Belki de internete bakmak en sağlıklı yol olacaktır. Burada bir adet kablomuz var. Bir ucumuz standart micro USB formunda, diğer ucumuz da standart tip A USB konektörü formunda. Fiyat performans odaklı geçen senenin orta sınıf telefonlarından birisi olduğu için bu telefonda tip C, USB tip C standartına geçiş yapılmış değil sevgili dostlar. Bunu ifade etmiş olalım. Burada da tahmin edebileceğiniz üzere telefonun şarj adaptörü var. Hızlı şarj destekli bir telefon. Adaptörün kendisi de standart Meizu tasarımını taşıyor. Detaylara bakıldığı zaman 12 volt 2 amper destekli bir adaptör. Yani 24 wattlık bir şarj kapasitesine sahip ama telefonun kendisi 24 watt değil. Hızlı şarj standartını 18 watt olarak sunuyor. Dolayısıyla adaptörün hakkını tam olarak kullanamayan telefonlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi telefonun kendisine geçelim isterseniz. Öndeki etikette şöyle göstereyim. Telefonun teknik özelliklerine ait bir takım detayları görebiliyorsunuz. 5.99 inç gelin biz bunu alt dışarıda çekmenin şu anda zorluklarını yaşıyorum. Arka tarafta ses geliyor olabilir. Bir şelale sesi gibi. Su sesi çünkü arkamızda bir şelale var. Meizu Note 8 5.99 inç boyutunda. Gelin biz buna 6 inç diyelim. 6 inç boyutunda 18:9 Full HD Plus bir ekrana sahip. Bu ekran 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Qualcomm Snapdragon 632 platformunu kullanıyor. Performansları bu Qualcomm'a teslim edilmiş durumda. Ön tarafta 8 megapiksellik bir kameramız. Arka taraftaysa iki kameramız var. Bunlardan bir tanesi 12 megapiksellik ana kamera, diğeri ise 5 megapiksellik derinlik bilgisini toplamakla mükellef olan kamera ve bu telefon aynı zamanda yüz algılamayla kilit ekranına geçebiliyor, ana ekrana ulaşabiliyor ve buna ek olarak tabii ki telefonun arka tarafında bir de fiziksel parmak izi okuyucumuz var. Geçen senenin orta sınıf telefonlarından birisi olduğu için bu telefonda bir ekrandan parmak izi okuma gibi yeni nesil telefonlarda gördüğümüz özellikler yok ama telefon biyometrik güvenlik anlamından parmak izi okuyucu hem de yüz tanıma sistemine sahip sevgili dostlar. Tamamı metal bir gövde olduğunu görmekteyiz. Sadece arka taraf değil, kenar çerçevede yine metal bir yapıya sahip ve az önce kurulumu da gerçekleştirmiştim. Açıldığı zaman şunu görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu telefonda çentik yok. Tasarım olarak bakıldığı zaman 18:9 ekran formatına geçişin bir neticesinde nispeten biraz daha dar ve uzun bir ekran profiline sahibiz ve simetrik bir çerçeve anlayışı var. Alt ve üst çerçevelerin kalınlıkları aynı ama çerçeveler orta sınıf bir telefon için 1150 liraya satılan bir telefon için oldukça makul görünüyor. Hatta genel görünüm itibariyle bu telefona önden bakıldığı zaman bana bir miktar Google'un Pixel 3 serisi akıllı telefonlarından hatırlatmıyor diye özellikle Pixel 3'e oldukça benzediğini söyleyebilirim. Fiziksel kontrol butonları sağ tarafa toplanmış durumda. Alt tarafta 3.5 mm'li kulaklık portu, micro USB konnektörü, hoparlör ve mikrofonun olduğunu görmekteyiz sevgili dostlar. Sol taraftaysa SIM kart yuvasının olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu telefonu arzu ederseniz micro USB hafıza kartı takarak 64 GB'lık standart depolama kapasitesini arttırabiliyorsunuz. Yazılım deneyimleri ve kamera başarımı gibi unsurlardan da bahsedeceğim ama şimdi isterseniz dış ortam faktörlerine daha fazla maruz kalmadan ofise geçelim ve ofis ortamında kaldığımız yerden Meizu Note 8'i tanımaya hep beraber devam edelim. Ve evet arkadaşlar, telefonu marketten aldığım için ofise dönerken kutu açılımını biraz daha farklı olması adına dışarıda gerçekleştirmiş olduk. Ancak şu an görüldüğü üzere tekrar ofisteyiz. Zaten kutu açılışı esnasında telefonun genel görünümüne ilişkin fikirlerimi sizlerle paylaşmıştım. Ancak tasarımı etkileyen bir takım fiziksel değerler var. Gelin biraz da bunlardan bahsedelim. Meizu Note 8 7.9 mm'lik bir kalınlığa ve 168 gramlık bir ağırlığa sahip 3600 mAh kapasiteli bataryayla birlikte tamam metal olan gövdeye dikkate aldığınız zaman telefonun gerek kalınlık gerekse de ağırlık olarak hiç fena görünmediğini söyleyebilirim. Yuvarlatılmış kenarları itibarıyla avucun içerisinde iyi oturan telefonum tek elle yönetmesi ise ne yazık ki çok kolay değil çünkü 5.99 inç boyutundaki ekran 18:9 ekran görüntü oranına sahip olduğu için bir miktar dar, biraz da uzun bir formata sahip. Dolayısıyla tek elle yönetmek çok pratik değil sevgili arkadaşlar. Belki kimi kullanıcılar biraz zorlamayla tek elle yönetim için bir miktar ilerleme kaydedebilir ama günlük aktif kullanım esnasında bu telefonu tek elle kullanmak özellikle yazı yazma gibi işlevlerde çok kolay olmayabilir. Daha ziyade çift elle kullanıma yatkın bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor ama zorlayarak tek elle kullanmak isteyenler için ucu açık bir telefona bakıyoruz. Bunu da ifade etmiş olayım. Meizu Note 8 için şu anki fiyatlandırma çerçevesinde benim en çok beğendiğim nokta şu. Evet, pek çok şeyden bahsedeceğiz belki ama telefonu elinize aldığınız ilk anda gerek malzeme kalitesi gerekse de rigid yapısıyla, yani işçilik detaylarıyla fiyatının çok daha ötesinde bir güveni kullanıcısına vermeyi başarıyor. Zaten Meizu'nun oturmuş kalite ve tasarım algısı Note 8'de de kullanıcısına kendisini hissettirmeyi başarıyor. Üstüne üstlük fiyatıyla endekslediğimiz zaman da katma değeri yüksek bir telefon olduğunu söylemem sanırım yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdi pek çok şeyden bahsedeceğim. Tabii ki Meizu Note 8 de 4 dörtlük bir telefon sayılmaz ama günün sonunda pek çok telefon olduğu gibi bu telefonda sunduğu özellikler, artıları ve eksileriyle birlikte fiyatına göre orantılayacağız. Ama o kısma zaten gelmemize daha vakit var. Öncesinde Meizu Note 8 ile ilgili biyometrik güvenlik özelliklerini sizlere göstermek istiyorum. İki farklı biyometrik güvenlik özelliği var. Bunlardan birincisi parmak izi okuma, diğeri de yüz tanımayla ekran kilidini açma özelliği. Önce parmak izi okumaya bakalım isterseniz. Bakın, dokundurduğum anda telefon uyanıyor. Bakın, normal koşullarda telefon kilitli. Daha yüksek fiyat etiketine sahip olan kimi telefonlarla kıyaslandığı zaman sensörün ortasında bir miktar güç uygulamanız gerekiyor. Eğer bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız, bakın şöyle göstereyim. Bazen ıskalayabiliyor ama biraz bastırdığım zaman kesinlikle çok fazla zorluk çıkarmıyor sevgili dostlar. Parmak izi okuyucusu tabii ki daha yüksek fiyat etiketine sahip olan gerek Meizu marka gerekse de diğer marka telefonlarla kıyaslandığı zaman aynı oranda hızlı ya da aynı oranda isabetli çalışmıyor belki ama telefonun şu anki fiyatıyla rakiplerine göre kıyasladığımız zaman iyi bir performans sunduğunu söylemem gerekiyor. Yüz tanımayla kilit uyandırmaya bakalım isterseniz. Bakın, burada en altta uyandırmak için kaldır diye bir seçenek var. Bu normalde kapalı olarak geliyor. Bunu açarsanız eğer telefonu kaldırdığınızda ekran uyanıyor. Ekran uyandığı için kamera zaten sistem sizi tanıyor ve yukarı doğru kaldırdığınız zaman ana ekrana doğrudan doğruya herhangi bir şifre girmeden ya da parmak izini okutmadan ulaşabiliyorsunuz. Bakın, kaldırdım. Uyandı, sistem beni tanıdı ve artık ana ekrana gidebiliyorum. Genel olarak bakıldığı zaman da fiyatı çerçevesinde bu özelliklerin makul çalıştığını söylemem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz da ekrandan bahsedelim isterseniz. 5.99 inç boyutunda IPS bir ekrana bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Çözünürlüğümüz Full HD Plus, yani 2160x1080 piksel. Meizu'nun paylaştığı fabrika değerlerine bakacak olursak eğer bu telefonun ekranı 1500x1 kontrast sunuyor ve inç başına düşen piksel yoğunluğu 403. Benim için önemli kriterlerden birisi olan ekran parlaklık seviyesi ise tipik değer olarak 450 kandila. Açık 600 kandil altındaki ekran parlaklık seviyeleri bir yaz günü açık hava koşullarında ve öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığı altında telefonun çok rahat kullanılmasına izin vermeyebilir belki ama bu telefonun ekranı daha pahalı kim telefonlar kadar iyi bir deneyim sunamıyor doğrudan güneş ışığı altında ama kullanıcısını çok çok da üzmeyecektir. Hele ki fiyatıyla orantıladığımız zaman kullanıcıların kafasında çok fazla soru işareti yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Sevdiğim detaylardan birisi bu telefonda da var. Yine ekran kısmına giderseniz eğer renk profili üzerinde bir takım oynamalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim renk sıcaklığını. Daha sıcak ya da daha soğuk yapabilirsiniz. Aynı zamanda ekranın mavi filtresi üzerine değişiklik yaparak göze daha dost olmasını, özellikle gece geç saatlerde uyku öncesinde ekranın gözü daha az yormasını da sağlayabilirsiniz. Bu tür yazılımsal fonksiyonlar telefonda es geçilmeyen detaylardan bir tanesi. Kolay mod çerçevesinde yine arayüzü teknolojiyle çok fazla arası olmayan kullanıcıların daha rahat kullanabileceği bir şekle getirebilmeniz de pekala mümkün sevgili arkadaşlar. Ekranla ilgili kullanım deneyimi esnasında sizlerle paylaşabileceğim bir iki notum daha var. Gerek oyun oynarken gerekse de video izlerken ekranın sunmuş olduğu görüş açılarım, dinamik aralık ve renk üretim kabiliyetim segment çerçevesinde iyi sevgili arkadaşlar. Genel olarak kullanım esnasında rahatsızlık verebilecek büyük bir hatayla karşılaşmıyorsunuz. Bu arada bahsettim ama bir kez daha belki altını çizmek gerekiyor. Meizu Note 8 kendi fiyat seviyesinde Full HD Plus ekranı sahip olan nadir telefonlardan bir tanesi. Performans tarafına geçelim isterseniz. Meizu Note 8 Qualcomm Snapdragon 632 platformu ile geliyor. Bu platform 8 çekirdekli ve çekirdeklerden 4 tanesi Cortex A73 tasarımını baz alıyor ve 1.8 GHz seviyesinde çalışıyor. Diğer 4 tanesi ise Cortex A53 çekirdek tasarımını baz oluyor. Açıkçası benzer fiyat seviyesindeki kim rakiplerine bakıldığı zaman Mediatek'in Helio P22 platformunu kullandıklarını görmekteyiz ki o platform 8 tane Cortex A53 çekirdeğine sahip. Evet, 12 nanometre ile biraz daha yeni bir üretim geometrisini kullanıyor. Evet, 2 GHz ile 200 MHz belki daha yüksek frekans seviyesinde görülüyor. Ancak bu platformun, yani Snapdragon 632'nin sahip olduğu 4 tane Cortex A73 çekirdeği tasarım itibariyle, mikro işlemci mimarisi itibariyle çok daha yetenekli olduğu için Snapdragon 632 bu fiyat seviyesinde Meizu Note 8'in en performanslı telefon modellerinden birisi haline getiriyor. Aynı zamanda Snapdragon 632'nin sahip olduğu Adreno 506 grafik biriminin frekansı 700 MHz seviyesine kadar uyarlanabiliyor. Helio P22'ye bakıldığı zamansa Imagination'ın PowerVR GE8320 grafik birimine sahip. Yani söz konusu grafik performansı olduğu zaman Meizu Note 8'in Snapdragon 632 içerisindeki Adreno 506 grafik birimiyle çok daha yetenekli olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu fiyat seviyesinde yine Meizu Note 8 sunacak grafik performansı ve oyun deneyimiyle sınıfındaki en iyi cihazlardan birisi olacak gibi görünüyor. Evet, Snapdragon 632 belki Full HD Plus ekranları besleyebilecek orta sınıftaki en iyi çözümlerden birisi olmayabilir. Çünkü bu platformun üzerine Qualcomm tarafından pek çok yeni platformun duyurusu yapıldı ve şu an farklı modellerde kullanılıyor. Hatta 1500 liranın biraz daha üzerine çıkıldığı zaman Meizu tarafında Snapdragon 675 platformunu kullanan kimi cihazları bulabilmek de mümkün pekala. Fakat 1150 lira fiyat bandında Snapdragon 632 çoğu rakibine göre daha değerli toplu ve daha dengeli performans sunmayı başaracak arkadaşlar. Zaten ortaya çıkan genel kullanım deneyimi ve test sonuçları da bunu bizlere net bir şekilde gösterebiliyor. Bu telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi var. Yine hitap ettiği segment çerçevesinde iyi değerlere sahip olduğunu söyleyebilirim. Depolama kapasitesi aynı zamanda microSD hafıza kartı desteğiyle arttırılabiliyor. Açıkçası telefonun sahip olduğu RAM ve depolama çipinin genel performansı hem günlük kullanım deneyimi esnasında hem de çoklu uygulama yetenekleri anlamında telefonu yarı yolda bırakmıyor. Multitasking söz konusu olduğu zaman cihazın iyi bir başarım sunduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bu konuda kullanıcısını üzen ya da yarı yolda bırakan bir karakteristiği bulunmuyor telefonun. Genel olarak iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Zaten sınıfı itibariyle daha fazla RAM ya da daha fazla depolama kapasitesine sahip olan cihaz bulmak neredeyse imkansıza yakın. Evet, buradan kamera tarafına geçelim isterseniz. Yeni bir telefonun satın alma sürecinde temel tercih kriterlerinden birisi kamera deneyimi oluyor. Bu telefonun arkasında çift kamera var. Ana kamera 12 megapiksel çözünde ve derinlik bilgisini toplamakla mükellef olan ikinci kamera ise 5 megapiksel çözünde. Ana kameramız sensör seviyesinde Sony altyapısını kullanıyor ve piksellerin önemli bir kısmını netleme için kullanarak otofokus konusunda kabiliyetli bir mimariyi beraberinde getiriyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda arka kamerada portre modu da bulunuyor ama aynı mod ne yazık ki ön kamera için geçerli değil. Arka kameralarla ilgili şu detayı da verebilirim sevgili arkadaşlar. 12 megapiksellik ana kamera 6 parçalı, 5 megapiksellik ikinci kamera ise 4 parçalı bir lens sistemine sahip ve kamera sistemine hemen üst tarafa konumlandırılan çift renkli bir flash sistemi eşlik ediyor. Açıkçası parmak izi sensörüyle kamera bölümü bir miktar yakın olmuş. Acaba kullanım esnasında kameraya dokunur muyum diye endişe etmedim değil ama şu ana kadar, en azından şimdiye kadar böyle bir sorun yaşamadığımı ifade etmem gerekiyor. Parmakla yanlış dokunuşlar lensin üzerinde belli bir noktadan sonra lekelemeye sebep olacağı için sevgili dostlar yer yer bir takım zorluklar çıkartabilir. Dolayısıyla dikkatli olmakta ve eğer bir takım hatalı kullanım senaryoları ortaya çıkıyorsa ara ara kamerayı temizlemekte fayda var. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünde ve f2.0 diyaframa sahip 4 parçalı bir lens sistemi de geliyor. Aynı zamanda az önce gösterdiğim üzere yapay zeka destek 100 tanımayla kilit açma özelliğini kullandırabiliyor. Buna ek olarak Meizu'nun pek çok telefonunda gördüğümüz ArcSoft yüz güzelleştirme algoritması bir telefonda da var. Dolayısıyla özellikle uzak doğuların Çinlilerin çok sevdiği o yüz güzelleştirme modunu bu telefonun ön kamerasında da kullanabiliyorsunuz. Yazılım arayüzü olarak bakıldığı zaman eğer yakın zamanda bir Meizu telefon kullandıysanız kamera arayüzü diğer telefonlardan çok da farklı sayılmaz. Burada bir portre modumuz var. Portre modu sadece arka kamera için geçerli olan bir mod. Çünkü ön kameraya geçildiği zaman portre modunda çekim yapmak isterseniz direkt arka kameraya geçiş yapıyor sevgili arkadaşlar. Ön kamera için bir portre modu bulunmuyor. Keşke olsaydı diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü eğlenceli kullanım şekillerine imza atabiliyorsunuz ama bu telefonda en azından Meizu ön kamera için portre modunu standart arayüz çerçevesinde kullanıcılarını sunmuyor. Video modu var ve daha fazla girildiği zaman manuel kullanım seçeneklerini burada görebiliyorsunuz. Ağır çekim özelliği gibi detaylara da yine buradan ulaşabilmek mümkün. Manuel moda girildiği zaman hem netleme kabiliyetini hem de ISO seviyesi gibi kazanç gibi değerleri manuel olarak ayarlayıp kendi isteğiniz ya da ihtiyaçlarınıza göre çekim yapabiliyorsunuz. Çıkalım buradan. Video kısmına girildiği zaman çözünürlüğü göstereyim sizlere. Hem ön kamera için hem de arka kamera için sevgili dostlar. Video tarafında 1080p 30 kare saniye kayıt özelliği Meizu Note 8 tarafından destekleniyor. Yani bu telefonda arka kamerayla 4K video kaydı gerçekleştiremiyorsunuz. Telefonun genel fotoğraf ve kamera deneyimine bakıldığı zaman çok büyük beklentilere girmemeniz gerekiyor. Işığın iyi olduğu koşullarda açık hava çekimlerinde arka kamera sosyal medya paylaşımı için çoğu kullanıcıya yetecek bir deneyimi sunabilir belki ama yer yer yavaşladığını hissedebiliyorsunuz ve video kaydına girildiği zaman yer yer tuhaf tepkileri telefonun verdiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Yani kamera deneyiminin süper tutarlı ya da süper akıcı olduğunu söylemem zor ama segment çerçevesinde fotoğraf kalitesi iyi. Gece modu gibi ekstra özelliklere sahip değil. Işığı iyi yakaladığınız sürece Meizu Note 8 ile sosyal medya paylaşımları için hele ki daha kötü bir telefondan bu cihaza geçiyorsanız yeterli bir deneyim yakalayacaksınız ama genel olarak bakıldığı zaman bu telefon örneğin 1500 liralık bir fiyatlandırmaya sahip olsaydı şu an koşullarda kamerası kesinlikle sınıf standartlarının altında kalır diye bir yorum yapabilirdik belki. Fakat şu anki haliyle kamerası bu sınıf için genel olarak yeterli bir deneyimi sunuyor ama bence ön kamera içinde portre modu bir şekilde bu telefonda olmalıydı diye düşünüyorum. Telefonun sahip olduğu hoparlör performansına geçelim isterseniz. Yani şunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Ses çıkış gücüm orta şeker. Basslar orta şeker. Basslarla kıyaslandığından tizler biraz daha kayıp. Yani o an o kullanım esnasında hoparlörle bir şey birine dinletmek isterseniz idare eder ama bu telefonu büyük oran kulaklıkla kullanmak sanırım daha sağlıklı sonuç verecektir. En nihayetinde telefonun üzerine 3.5 mm'de kulaklık konnektörü de var. Dolayısıyla elinizdeki herhangi bir kulaklığı telefonu takarak doğrudan doğruya kullanmaya başlayabilirsiniz. Oyun deneyiminden bahsetmem gerekirse telefon genel olarak pek çok ihtiyaca karşılık verebilecek kabiliyete sahip ama günümüzün en modern, grafik yoğunluğu en fazla oyunlarında en yüksek kalitede oynamak isterseniz eğer bu telefon benim donanımım, benim canım o seviyeye çıkmaya yetmez şeklinde bir deneyimsel ters tepki sizlere aktarabiliyor. Dolayısıyla belki çok fazla zorlamamak gerekiyor ama genel anlamda günümüzün en popüler ayarlarını makul ayar seviyesinde akıcı olarak oynatmayı başarabilen bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yer yer oyuna göre bazen daha düşük performans seviyesini gözlemleyebiliyorsunuz ama genel başarımı iyi bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Telefonun sahip olduğu hoparlör performansına geçelim isterseniz. Yani şunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Ses çıkış gücüm orta şeker. Basslar orta şeker. Basslarla kıyaslandığından tizler biraz daha kayıp. Yani o an o kullanım esnasında hoparlörle bir şey birine dinletmek isterseniz idare eder ama bu telefonu büyük oran kulaklıkla kullanmak sanırım daha sağlıklı sonuç verecektir. En nihayetinde telefonun üzerine 3.5 mm'de kulaklık konnektörü de var. Dolayısıyla elinizdeki herhangi bir kulaklığı telefonu takarak doğrudan doğruya kullanmaya başlayabilirsiniz. Oyun deneyiminden bahsetmem gerekirse telefon genel olarak pek çok ihtiyaca karşılık verebilecek kabiliyete sahip ama günümüzün en modern, grafik yoğunluğu en fazla oyunlarında en yüksek kalitede oynamak isterseniz eğer bu telefon benim donanımım, benim canım o seviyeye çıkmaya yetmez şeklinde bir deneyimsel ters tepki sizlere aktarabiliyor. Dolayısıyla belki çok fazla zorlamamak gerekiyor ama genel anlamda günümüzün en popüler ayarlarını makul ayar seviyesinde akıcı olarak oynatmayı başarabilen bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yer yer oyuna göre bazen daha düşük performans seviyesini gözlemleyebiliyorsunuz ama genel başarımı iyi bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Evet, yazılım tarafına geçelim isterseniz. Şu ana kadar büyük oranda olumlu baktığımız tablo yazılım kısmında nispeten gerileme yaşıyor. Çünkü Meizu'nun diğer telefonlarının kronik sıkıntı bu telefonlarda karşımıza çıkıyor. Nedir o? Meizu telefonlarını piyasaya sürdükten sonra telefondaki Android sürümünü yükselten ya da yükseltmeyi seven bir üretici değil. Daha ziyade telefonlarla birlikte sunduğu Flyme arayüzünü güncelleyen bir marka. Bakın bendeki telefon Meizu Note 8 Android 8.1 ile çalışıyor ve 5 Nisan 2019 güvenlik güncelleme düzeyine sahip. Hem Android 9 değil hem de güvenlik güncellemesi bırakın Ekim ayının Ağustos ya da Temmuz'da değil. Güvenlik güncellemesiyle ilgili zamanla bir gelişim olabilir çünkü Flyme güncellemeleri yeni güvenlik güncellemelerini beraberine getirebiliyor ama büyük bir Android güncellemesi açıkçası Meizu tarafından Note 8 için çok fazla da beklenmiyor. Olursa güzel olur. Olursa gerçekten kullanıcı tarafında büyük bir memnuniyet yaratır ama şu ana kadarki deneyimler gösteriyor ki sevgili dostlar bu telefonun büyük bir Android güncellemesi alması çok güçlü bir ihtimal olarak görünmüyor. Flyme arayüzünün kendine az karakteristik bir takım özellikleri var. Nedir bunlar? Örneğin sağdan ya da soldan kaydırmak istediğiniz zaman alfabetik olarak uygulama listelerine erişebiliyorsunuz. Ama tabii ki benim açımdan belki pek çok özellikten bahsedebiliriz ama benim açımdan en önemli kısım mBack fonksiyonu. Çünkü Meizu'nun hem donanım hem de yazılım tarafındaki ortak inovasyonu olarak değerlendirebileceğim mBack fonksiyonu telefonun çok daha rahat bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Evet, bakın bu telefonda Android 9'un getirdiği navigasyon yetenekleri bulunmuyor belki ama daha da öncesinde Meizu'nun öncü bir şirket olarak kullanmaya başladığı mBack fonksiyonu ile telefonun tek bir navigasyon butonu üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kenarlardan yukarı kaydırdığınız zaman arka planda çalışan uygulamalara erişebiliyorsunuz. Uzun bastığınız zaman örneğin şöyle göstereyim. Videolara gittik diyelim. Hatta belki şöyle göstermem daha iyi olabilir. Ortadaki sanal butona bir kez bastığınız zaman bir önceki sayfaya gidiyorsunuz. Tekrar göstereyim. Uzun basarsanız direkt ana ekrana gidebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tekrar sağdan ya da soldan çekerek kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ya da direkt ortadan yukarı doğru kaydırdığınız zaman da doğrudan doğruya ana ekrana dönüş sağlayabiliyorsunuz. İlla ki uzun basmanıza da gerek yok. Yani tek bir sanal buton yardımıyla hem ana ekrana dönüş işlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem bir önceki sayfaya dönebiliyorsunuz. Hem de aynı zamanda çoklu uygulama ekranına kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. mBack benim Meizu Flyme arayüzünde en sevdiğim özelliklerin başına geliyor. Tabii ki üst seviye modellerde titreşim motoru vasıtasıyla daha farklı bir kullanım deneyimi yaşayabiliyorsunuz mBack'te. Ama orta sınıf bir telefon olarak, geçen yılın orta sınıf bir telefonu olarak Meizu Note 8'de mBack fonksiyonundan taviz vermiyor. İsterseniz telefonu mBack ile gezebilir. İsterseniz hiçbir buton olmadan da tepkisel ve sezgisel olarak kullanabilir. İsterseniz Android gözlemek çubuğuna da yani sanal butonlara da gidebilirsiniz. Bu arada telefonla ilgili güncellemede kontrol etmek isterseniz kendi tarayıcısında Fly yazmanız yeterli. Bakın Flyme OS diye direkt önünüze getiriyor. Buraya girdiğiniz zaman sağ üst köşede download kısmı var. Buraya girip kendi modelinizi bularak örneğin bakın Note 8 burada. En son güncellemeleri takip edebilirsiniz. Güncellemeyi yapmak oldukça kolay. İsterseniz OTA yoluyla, yani havadan gelmesini bekleyebilirsiniz. İsterseniz de burayı kontrol edebilir. Eğer buraya düştüyse buraya genelde OTA'dan önce düşebiliyor. İlgili dosyayı indir diyorsunuz. İndirdikten sonra tek yapmanız gereken dosyalar kısmına gitmek. Burada bir update.zip diye ilgili dosyayı görebiliyorsunuz. Üzerine tıkladığınız anda zaten otomatik olarak güncellemeye başlayabiliyor. Flyme arayüzünde en çok sevdiğim detaylardan birisi şu. Erişilebilirlik kısmında bakın oyun modu var. Oyun modu bu arada burada. Oyun modunu aktif ederseniz avuç işareti, yani telefonu yan kullandığınız anda avucun içerisinde temas, istenmeyen temasların oyun etkilemesini kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda rahatsız etme fonksiyonunu devreye sokabiliyorsunuz. Buna ek olarak sevgili dostlarım, geliştirici seçenekleri altında performans izleyici diye bir kısım var. Bakın performans monitörünü göster diye bir bölüm bulunuyor. Bu bölümü açtığınız zaman bakın hemen tepede hem oyunlarda ne kadar FPS değerini imza attığınızı görebiliyorsunuz, hem de aynı zamanda işlemci ve anakartın sıcaklığını, işlemci ve grafik biriminin frekansını, bellek kullanım oranı gibi detayları da buradan izleyebiliyorsunuz dostlar. Dolayısıyla oyunlardaki performansı gözlemlemek isteyenler açısından Meizu'nun bu aracı gerçekten son derece güzel. Bu arada oradaki bilginin yenilenmesi tıklanışı işte 1 saniye ile 5 saniye arasında da özelleştirebiliyorsunuz. Niye her marka bu tür özelliği sunmuyor? Bunu anlaması çok kolay değil. Çünkü bir telefon aldıktan sonra oyunlardaki performansını merak ediyoruz ama ne kadar akıcı bir deneyim sunduğunu ya da ne kadar yüksek bir kare saniye oranına imza attığını oyundaki deneyim esnasında öngörebilmek çok kolay değil. Evet, çok yavaş ya da çok hızlı olduğunu hissedebiliyorsunuz belki ama ne derece FPS sunduğunu anlaması çok kolay değil ama Meizu'nun arayüzü buna da izin veriyor sevgili dostlar. Yani yazılım tarafında büyük oranda şunu söyleyebilirim. Genel olarak tepkisel ya da koşula bağlı olarak tepkisele yakın çalışıyor. Yer yer özellikle klavyenin bazı durumlarda şiştiğini hissedebiliyorsunuz. Bunun dışında bu telefon Android 9'a da sahip olsaydı gerçekten oldukça iyi, oldukça güçlü bir paket olarak yorumlanabilirdi ama şu noktada fiyatın sağladığı büyük avantajın eksi hanesine bakıldığı zamansa herhalde en büyük kusur olarak söyleyebileceğimiz şey kutudan 8.1 ile çıkması. Android 8.1 ile gelip muhtemelen bir sonraki Android güncellemesini, büyük Android güncellemesini almayacak olması. Telefon ısınıyor mu ısınmıyor mu, biraz da bundan bahsedeyim isterseniz. İşlemciyi %100 yük altında alarak yaptığım yoğun stres testlerinde kasa dışı ölçümlerde 47 dereceyi gördüm ama gündelik hayatta, normal kullanımda, bunu oyunlara da dahil edebiliriz, muhtemelen telefon bu kadar ısınmayacaktır. Çünkü işlemcinin %100 yük altında uzun süreli kullanım şekli sadece statik testler gibi belli koşullarda mümkün olabilir. Pil performansı da tabii ilk önemli. Ne dedik? Meizu Note 8'de 3600 mAh kapasiteli bir batarya var ve telefonun pili %100 doluluk seviyesindeyken ekran parlaklığı en yüksek seviyede, 720p videoyu Wi-Fi aktif ve senkronizasyonları açık şekilde oynatmaya başladıktan sonra telefon kapanana kadar geçen süre 486 dakikaydı. Yani 8 saat boyunca en yüksek parlaklık seviyesinde Meizu Note 8 720p video oynatmayı başardı. Ama tabii ki sim kartın takılı olduğu, hücresel ağın sürekli aktif olduğu koşullarda bu süre biraz daha düşük seyredebilir. Kanaatim o ki bu telefon gündelik kullanım koşullarında 6 saat civarında ekrana açık kalma süresi verebilir. En azından pil performansını bende uyandırdığı izlenim bu şekildeydi.
Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken istedim ki kapanış kısmını Meizu Note 8'in ön kamerasıyla gerçekleştireyim. Meizu Note 8 BİM'deki 1150 TL'lik satış fiyatıyla bugünlerde ülkemizde fiyat performans dengesi en yüksek olan, kullanıcıya ödediği bedel çerçevesinde sunduğu değer en fazla olan telefonlardan bir tanesi. O konuda şu an için en güçlü modellerden birisi olduğunu söylemem gerekiyor. Açıkçası bu video öncesinde benzer fiyat seviyesinde rekabet çerçevesinde hangi modeller bulunabilir diye göz attığım zaman bu telefonu en yakın değerim Xiaomi Mi A2 Lite'ın sunduğunu söyleyebilirim. O telefonun Meizu Note 8'e göre en büyük avantajı yazılım güncellemesi tarafında daha hareketli bir telefon olması, daha yeni güncellemelere açık bir telefon olması. Ama Meizu Note 8'in o telefona göre, yani Mi A2 Lite'a göre olan üstünlüklerine bakıldığı zamansa Mi A2 Lite benzer fiyat seviyesinde 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunarken Meizu Note 8 4'e 64, Mi A2 Lite Snapdragon 625 ile gelirken Meizu Note 8 Snapdragon 632 ile daha yüksek performans sunuyor. Tabi pil tarafına bir farklılık var. Note 8'in 3600 mAh'ine karşılık Mi A2 Lite 4000 mAh kapasiteli pille geliyor. İkisi de Full HD ekrana sahipler ve bakıldığı zaman Mi A2 Lite'in Xiaomi tarafında su damlası çentikli tasarımla geldiğini, Meizu Note 8'in ise biraz daha özgün bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama en nihayetinde fiyat performans olarak uygun fiyata donanımı iyi bir telefon arıyorsanız Meizu Note 8'e mutlaka göz atmanızda fayda var. Bu fiyat seviyesinde beğenimi kazanan cihazlardan birisi oldu. Sevgili arkadaşlar, ben Erdo Özdağ. Bir videonun daha sonuna gelirken bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Harcadığınız zamanı minnettarım. Lütfen kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.